Ayrım 15, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 225. Çıkmaz Sokak. Salih girdiği bunalımın içinden çıkmaya çalışıyordu. Ama her seferinde denemeleri başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Birkaç ay içinde vücudunda ekstazi adlı hapa karşı bağımlılık gelişmişti. Etkisi ilk güne oranla azalmış, Nisan ayının başlarında ise günlük alınan dozda artış görülmüştü. Mehmet bu süre içinde bir gölge gibi takip etmişti. Her daim onu tedavi olmaya ikna etmek için uğraşmış, yakaladığı her fırsatı değerlendirmeye çalışmıştı. Arkadaşının maddeye kendisinin bulaştırdığına inanıyordu. Aklına geldikçe kendine kızıyor, düşündükçe vicdanı sızlıyordu. Salih'in bağımlı olmasıyla yoksunluk dönemlerinde artış olmuştu. Bir Mayıs ayı sabahı Salih'i bir müşterisi aradı. ''Neredesin sen? Bir saattir seni bekliyorum. Evdeyim. Bugün beni beklemişsin çok mu?'' ''Ne saçmalıyorsun sen böyle? Bu ne vurdum duymazlık? Oğlum benim değil, senin benim peşimden koşman gerekiyor. Sen kimsin be? Adam mısın? Ben senin arkanda ne dolanacağım? İçi boş insan müsveddesi seni. Saçını başını boyatmakla, yüzünü gözünü allayıp pullamakla güzel mi olduğunu sanıyorsun? Ne sürersen sür, içindeki çirkinliği örtemezsin. Adam gibi konuş benimle. Nazım senin arpanı fazla vermiş bu aralar. Vay be, beygir de olduk. Olsun be. Hadi ben atım. Ot da yerim arpada. Senin gibi onun koynundan öbürünün koynuna atlayanlara ne diyorlar? Kes be sesini. Pis esrarkeş. Hadi be, git işine. Salih bir gün önce iş yerini erken açacağına söz vermesine rağmen iş yerine gitmemişti. Çok sevdiği müşterisinin hesap sormasına sinirlenmiş, ağzına ne gelirse söylemişti. Söyledikleriyle yetinmemiş, kadına bağıra çağıra küfür etmişti. Madde alıp kendine geldiğinde yaptığından çok utanmış, neden bu şekilde davrandığını hatırlayamamıştı. Kendinden bir kez daha nefret etmiş, bunun ne zaman biteceğine dair kendini sorgulamaya başlamıştı. Son günlerde bağımlı olduğu maddeye para yetiştiremiyordu. Yoksunluk nöbeti geçirdiği bir gece yarısında evde daha fazla duramadı. Haziran ayı ile gelen yaz sıcağında bir an önce kendini dışarıya atmak istemişti. Arkasından atlı kovalıyor gibi çıktı. Ara sokakların birisine gelince durdu. Etrafını kontrol edip kimsenin olmadığından emin olmuştu. Sonra gözüne ilk kestirdiği arabanın yanına gitti. Camını bulduğu bir taş parçasıyla yumruk atıp yere indirmişti. Evden çıkarken aklındaki bu olmasa da o an yaptığı şey araba teyp hırsızlığıydı. Bir eşyayı çalmıştı. Elindeki teybi hemen satıp emeksiz kazanılan parayla madde almıştı. Uyuşup dizlerinin arasını başına aldığı, dişlerini sımsıkı kapattığı yerde bir saat sonra kendine gelmişti. Çalıntı geceyi içine sığdıramamıştı. Yaşananlardan çok utanmış, göğsündeki kafes kalbine dar gelmişti. Aynada gördüğü yüzden aklına, kişiliğine, karakterine hakaretler yağdırıyor, annesinin kursağından haram lokma geçmedi sözü kulağında çınlayıp duruyordu. Olaydan sonra birkaç gün annesinin yüzüne bakamamıştı. Uzun süre sahipsiz bir arabaya yaklaşamamıştı. Kendi elleriyle yüreğine hasar vermişti. Aklına her düştüğünde sızlayan yarısını da nasıl sarabileceğini bir türlü bulamamıştı. Başkasının malına el uzatabilecek kadar kirlenmiş olabileceğine inanamıyordu. Maddeye karşı duramayacak kadar zayıf iradeli olduğu için bir kez daha kendine lanet okumuştu. Madde alabilmek için bir süre ablalarından ve eniştesinden para istemişti. Ama gereken miktarın daha fazla olmasından dolayı dikkat çekmekten korkmuştu. Bu yüzden daha fazla talep edememişti. Bir Temmuz ayı akşamında annesi ablasını ziyarete gitmişti. Bunu fırsat bilip evdeki değerli eşyaları toplamıştı. Hemen götürüp nakite çevirmiş, zaman kaybetmeden madde satın almıştı. Mehmet arkadaşını her gördüğü yerde tedavi olması konusunda ikna etmek için uğraşmaya devam etti. Bu esnada onun evden eşya götürme raddesine geldiğini öğrenmişti. Çocukluğunun her karesinde yer alan adamın dibe doğru yuvarlanıyor oluşuna çok üzülmüştü. Korku içinde olanları gidip Serhat'a anlatmak istemişti. Ama cezaevinde olan ağabeyinin kardeşine bir şey yapamayacağını tahmin etmişti. Çaresizce ellerine son kalan Akın'ın evinin yolunu tutmuştu. ''Abi nasılsın? İyiyim oğlum. Hayırdır sen gece vakti beni aramazdın. Bir şey mi var?'' ''Var abi. Salih iyi durumda sayılmaz.'' ''Neyi var? Hasta mı yoksa?'' ''Bir nevi öyle de diyebiliriz. Gelince anlatırım. Ev biraz kalabalık. Gelince çağrı at da dışarıya çıkayım.'' ''Tamam abi. 10 dakikaya kadar oradayım.'' Mehmet bir çırpıda Akın'a durumun ne kadar vahim olduğundan bahsetmişti. Konuşmanın sonunda Salih'in tedavi olması gerektiği hususunda hemfikir olmuşlar, ona bu düşünceyi nasıl kabul ettireceklerini düşünmeye başlamışlardı. Abi aklında bir şey var aslında. Neymiş? Kan kardeşimi biraz tehdit edip zorda bırakacağız. Zaten başka türlü ikna olmaz da nasıl olacak? Salih en çok kimden çekinir? Ceyda'dan mı? Hayır, kızın her şeyden haberi var zaten. Tedavi olacağım diyerek her gün yalan söyleyip kandırıyor kızı. Kız değilse kimden korkar bu köftör? Kimden olacak? Tabii ki en azılı komiserden, en acımasız, en imsafsız gardiyandan. Şimdi döveceğim seni. Söylesene artık. Melahat Sultan elbette. Tabii ya, aklıma nasıl gelmedi. Yengemin her şeyi öğrenmesine katlanamaz. Hem ona bir şey olmasından korkar, hem de yengem onu evden atar. Ara sıra da olsa çarkların işliyor be abi. O vakit sen zaman kaybetmeden konuşuyorsun. Salih ile olanlar hakkında konuşmaları konusunda anlaşıp oradan ayrıldılar. Akın hiç zaman kaybetmeden o gece yengesinin evine gitti. Salih'i odasına çekip konuşmaya başladılar. İşler bu ara kötü galiba. İstanbul kadar rahat değiliz. Ondan mı Yavuz hırsız gibi evi boşaltıp gidiyorsun? Salak gibi durma öyle. Aval aval bakma suratıma. Uzağında gibi dursam da benim her şeyden haberim var. Halin hiç hoşuma gitmiyor. Bu gidişin sonu kötü. Bir dur diyen olması gerekiyor. O da sen misin? Kardeşini ehlileştirmekten yoruldun da sıra bana mı geldi? Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Dışarıdan konuşmak basit tabii. Keyfimden mi aldım o kadar altını? Paraya ihtiyacım vardı. Zehir almak için mecbur kaldın yani, öyle mi? Cevap verince beni anlamış mı olacaksın? Hayır, seni asla anlamam. Anlamak için de zaten çaba göstermeye niyetim yok. Ne konuşuyorsun o zaman 2 saattir? Dur bakalım, daha bitmedi söyleyeceklerim. Anlat daha ne nasihati vereceksin? İster nasihat de, istersen uyarı. Fark etmez. Benim için açıkça bir tehdit sana. Yavaş gel aslanım. Ben bilirim yavaş hızlıyı. Bak kuzen, en kısa zamanda gidip tedavi oluyorsun. Vay be, beni de düşünürmüş. Önce git kardeşini tedavi etsen. Kardeşimden sana ne oğlum? Sen kendi paçanı kurtarmaya çalış. Çalışmazsam ne olur? Senin adına pek iyi olmaz. Eğer 2 hafta içinde gidip tedavi olmazsan her şeyi yengeme anlatırım. Salih Akın'ı ilk defa böyle kararlı görmüştü. Kendini köşeye sıkışmış gibi hissetmiş, tedavi olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Annesinin her şeyi öğrenmesini göze alamamış, ağabeyinden sonra yaptıklarının büyük bir yıkıma sebep olacağını düşünmüştü. Akın kuzenine yapması gerekenleri söyledikten sonra oradan ayrılmıştı. Hemen birkaç gün önce konuştuğu arkadaşının yanına gidip aradığı yerin adresini almıştı. Madde bağımlılığı ile ilgili her türlü tedavi hizmeti sunan Amatem'e önce kendisi gidecekti. Kuzenini nasıl bir yere gönderdiğini kendi gözleriyle görecekti. Tedaviye başlandığı gün her şeyden emin olmak istiyordu. Kuzenini oraya teslim ettikten sonra iç rahatlığıyla geri dönecekti. Amatem. Akın bir dosyaya istenilen evrakları özenle yerleştiriyordu. Kağıtları sırayla inceleyip eksiği olup olmadığını kontrol etti. İşi bitince cebinden bir kağıt çıkardı. Üzerinde yazılanları inceleyip birkaç kez okudu. 90. Sokak, Serhat Yapı Kooperatifi karşısı, Güneş Evler, karşı yaka. Kendi kendine mırıldanıyordu. Aynı zamanda da gideceği yolda izleyeceği güzergahın planını yapıyordu. Ostim'in arka mahallesi değil miydi? İvedik'e daha mı yakın acaba? İnşallah adresi doğru yazmıştır. Neyse ya, Ulus'a bir gideyim de. Orada beni tanımayan birilerine sorarız artık. Yüreğinde şimdiye kadar dinlenmeyen utanma duygusu kendini belli etmeye başlamıştı. Aklında adresini bile bilmediği, hiç tanımadığı bir yere gitmenin verdiği tedirginlik nefes alıyordu. Kendisine tamamen yabancı olan bir dünyaya müdahil olmak üzereydi. Elem ve keder içerisinde, kaygı verici düşüncelerle evden çıktı. Caddeye kadar yürüyüp minibüse bindi. Ulus'ta inip bir diğerine bindi. Yarım saat kadar seyahat ettikten sonra indi. Şoförün verdiği tarifle aradığı yeri buldu. Kendisine doğru yürüyen genç bir kıza doktorun nerede olduğunu sorup yerini öğrendi. Görevli doktorun odasını bulduğunda içeride genç, güler yüzlü bir adam vardı. Günaydın. Günaydın. Doktorla görüşecektim. Buyurun benim. Sıkıntınız neydi? Kuzenim madde bağımlısı. Tedavi olmasını istiyorum. Ama önce burası nasıl bir yer onu bilmek istiyorum. Tabii ki merak etmek sizin en doğal hakkınız. Bizimle daha önce irtibat ettiniz mi? Telefonla görüşmüştüm. Pazar günü arayıp bilgi almıştım. O gün ben nöbetçiydim. Galiba Akın idi hastanın adı. Benim adım Akın. Hastanın ise Salih. Evet, şimdi hatırladım. Genç birisiydi. Evrakları yanınızda mı? Buyurun. Bakalım hemen. Kuzenim maddeden nasıl kurtarabilirim? Bağımlılık ile mücadelede en önemli adımlardan birisi bağımlılık tedavi birimlerinin oluşturulmasıdır. Bu birimlerde etkin bir tedaviyle maddeyi bırakmak olağandır. Bu tedaviyi burada yaptırabilir miyiz? Bağımlılık tedavi birimi Amatem, temel olarak ayaktan poliklinik hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri ve iyileştirme ünitesini içermektedir. Amatem temel olarak madde bağımlılığı tanısı alan erişkinler ve özellikle uçucu madde kullanımı ve bağımlılığı olan çocuk ve gençlere hizmet vermek üzere 2 üniteden oluşmaktadır. Bu hastalıktan ne zaman kurtulur, eski haline dönmesini çok istiyorum. Henüz çok genç. Doğru söylüyorsunuz. Bağımlılık fiziksel, ruhsal ve sosyal bir hastalıktır. Bunun tedavisi multidisipliner olmalıdır. Tedavi ekibinin özellikle başlangıçta bağımlılıkla uğraşan ve bu konuda eğitim almış, deneyim kazanmış bir lider ekip tarafından eğitilmesi ve hizmet sırasında da bu hizmet içi eğitimin devamı sağlanmalıdır. Buranın yeterliliği ne durumda? Size söylemiş olduğum tüm bu özellikler bünyesinde barındıran Ankara Amatem'in personel kadrosu ayrı ve kendine ait olup bu konuda eğitimlidir. Merkez yoğun bakım, detoksifikasyon tedavi, ayaktan tedavi ve izleme ünitelerinden oluşmaktadır. Diğer bağımlılık tedavi merkezleri ve Amatem merkezleriyle Aralarında ciddi ve sıkı işbirliği mevcuttur ve son olarak bağımlı insanların tekrar eski sağlıklarına kavuşmaları ve toplum içinde üretici bireyler olarak yeniden dönebilmeleri bu birimlerin başarısının bir göstergesidir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Anlattıklarınız içimi ferahlattı. Gönül rahatlığıyla hastamı buraya bırakabilirim. Rica ederim. Elbette anlatacağız. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hastayı ne zaman getirirsiniz? Annesi durumdan haberdar değil. Nasıl bir yalan bulacağız bilmiyorum. Ağustos ayının ilk günlerini ayarlayacağız. En geç 2 hafta içinde mutlaka geleceğiz. Anlıyorum. O zaman en kısa zamanda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın. Akın kafasını karıştıran sorulara cevap bulmasıyla oradan ayrıldı. Doktorun güven veren sözleriyle içi rahatlamıştı. Yüreğini kemiren sorumluluk duygusu hasar almadan varlığını sorunsuzca sürdürüyordu. Salih Akın ısrarlarına daha fazla dayanamamış, tedavi olmayı kabul etmişti. O andan sonra onun için mecburi istikamet amatem olmuştu. Annesine ertesi sabah tatile gitmek istediğinden bahsetti. Anneciğim, hazır patronum da izin vermişken gideyim diyorum. Anneciğim, dediğine göre her şeyi ayarlamışsın sen. Bir tek benden izin almak kalmış. Eh, biraz öyle oldu. Tek başıma gitmeyeyim dedim. Arkadaşlarımla sözleştik de. Arkadaşlarım bekler tabii. Bir kez olsun. Annemi alayım da Ankara'dan dışarıya çıkarayım. Gezdireyim. Kadın da nefes alsın demezsin. Git oğlum. Ne diyeyim ben sana? Seni de gezdiririm annem benim. Söz. İznimin son 2 gününde seni gitmeyi çok istediğin şu kaplıcaya götüreceğim. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık deli oğlan. Anlaşmasak ne yapacağım sanki? Akıllı ol. Sorunsuz git gel yeter bana. Sağ salim dön. Olur annem. Bana bir şey olmaz, sen merak etme. Daha seninle bacaklarının ağrısını dindireceğiz. Hiçbir şey olmasına izin verir miyim ben? Serseri seni. Ne zaman gidiyorsun? Akşam otobüsüyle gidiyorum. Ver elini Antalya. Bekle beni. Geliyorum sana. Salih akşam evden çıkıp bir arkadaşının evine gitmişti. 2 gece orada kalıp sabah erkenden yola çıktı. Akın kuzenini tedavi olmaya ikna edebilmişti. Tehdit yolu ile de olsa kabul edişi onu çok sevindirmişti. Kendince kardeşinden ayırmadığı genç adamı bağımlı olduğu illetten kurtarmış olacaktı. Kuzeniyle konuştuğu son gece söylemiş olduğu bir cümle kafasını karıştırmıştı. Salih o gece sen önce kendi kardeşini kurtar diye veryansın etmişti. Akın bunun ne demek olduğunu çözememişti. Ahmet ne yapıyor olabilirdi ki? Kurtarılmaya ihtiyacı olacaktı. Kardeşinin çalıştığı iş yeri içine sinmemişti. Ama yapabileceği de bir şey yoktu. Kalkıp yanına gitse ailesini karşısına almış olacaktı. Kardeşiyle konuşsa da ona bir şey anlatmayacağını biliyordu. Aynı evin içinde iki yabancı olduğu günler çok uzağında değildi. İstanbul'da polis memurları evi basana dek hiçbir şeyin farkında olmamıştı. Elbette bunları ailesine anlatamazdı. Onların gözünde evin yaramaz çocuğu Ahmet idi. Bunu değiştirmeye hiç gerek duymamıştı. Akın vicdanı ile hesaplaşırken Salih buluşma yerine vardı. Beraber minibüse bindiler. Salih huzursuzca dışarıyı izliyordu. İnsanların yüzlerini inceliyordu. Yüz hatları kendine benzeyen birisini arıyordu. Gözlerinin feri giden, altı çökmüş bir çehre bulmamıştı. Kendi kendine konuşurken normal insanların böyle olmadığına karar verdi. Normal insanlar. Ben anormal insan. Sıkma canını oğlum. Kim normal ki sen olasın? Sen tedavini ol. Normallerin en kralı olacaksın. Kimse senin kadar merhametli, düşünceli, dürüst değil ki. Yapma Allah aşkına abi. Ben mi dürüstüm? Normal olduğunda öyle oğlum. Birbirlerine bakıp gülmüşlerdi. Salih'in gözlerinde buruk bir mutluluk gezindi. Hastaneye yaklaşınca minibüsten inmişlerdi. Akın genç adamı odasına yerleştirip sağlık personeline teslim etti. Tedavi olmasına vesile olduğu için garip bir huzur yüreğini kaplamıştı. Salih odada bir aşağıya bir yukarıya gidip geliyordu. Tedirgindi. Kendini tek başına kalmış gibi hissetmişti. Akşam saatlerinde beyaz üniformalı bir bayan içeri girdi. Bunu için lütfen. Neden? Sizin için yarın büyük gün. İyice dinlenmelisiniz. Tamam. Hadi bekliyorum. İçeceğim dedim ya. Benim görmem gerekiyor. Kışla mı burası? Üzgünüm. Başhekimin talimatı böyle. Of! Çok güzel. Üzerine bir bardak daha su içelim. Su içmesini çok sevmem. Lütfen yormayın beni. Pekala. Şimdi lütfen ağzınızı açın. O neden? Hadi lütfen. Tek hastam sen değilsin. Biraz anlayış göster. Aa! Bir şey bulabildin mi? Ummuştum. Çok güzel yutmuşsun. Sabah seni kabul edişimizde bu kadar tepkili değildin. Oysa doktorumuzla konuşman beni çok etkilemişti. Annem için tedavi olmak istiyorum deyişin hala kulağımda. Niye anlatıyorsun bunları? Sende değişen ne var? Bu kadar yalnız kalabileceğimi düşünmüyordum. Akın'a kızgın mısın? Hayır. Burada oluşuna pişman mısın? Hayır. Gitmek istiyor musun? Hayır. Tedavi olamama konusunda aklında herhangi bir korku var mı? Hayır. Bundan emin olmasaydım şu an burada olmazdım. Çok sevindim. Sen istemediğin sürece biz hiçbir şey yapamayız biliyorsun değil mi? Evet. Pekala, çok güzel. Birkaç güne kadar arkadaşlarınla tanışacaksın. Şimdi dinlen. Salih Hemşire Hanım'ın odadan çıkmasıyla seçtiği yataklardan birisine uzandı. Çok geçmeden uyuyakaldı. Gece güne veda etmiş, sabah olmuştu. Güneş yüzünü göstermek üzereydi. Salih'i bir başka odaya almışlardı. Yanında orta yaşlı bir adam yatmaktaydı. Bülent, elindeki kitabı okuyor, bir yandan da göz ucuyla genç adama bakıyordu. Elinde bir tepsiyle hemşire hanım geldi. Salih'in kolunda açılan damar yolundan hazırladığı solüsyonu vermeye başladı. Sonra uyuyan genci uyandırdı. Gözlerini aralayan Salih, boş bir ifadeyle etrafına bakmaya başlamıştı. Nerede olduğunu soran gözlerle hemşire hanımı süzmüştü. En son hatırladığı, başka bir odada uzandığı yatak idi. Ellerine baktı, kollarında göz gezdirdi. Gözüne takılan iğne izleri vardı. Koluna musluğa benzeyen bir şey takılmıştı. Hastanede olduğunu hatırladı. Bu odaya onu kim getirmişti? Bu hale nasıl gelmişti? Kendi de bilmiyordu. Yatağında doğrulup oturdu. Yeniden kolu dikkatini çekmişti. Bir iğne izlerine, bir de kendi yaptığı çizgilere baktı. Yara izleri acımıyordu. Artık bir şey hissetmiyor oluşuna takılmıştı. Bir tanesi onu hayata döndürmek için yer alıyordu. Diğeri ise hayatını söndürmek için çıktığı yolundan kalan bir hatıraydı. Bu his sinir sistemini zayıflatmış, hatta ağır hasar vermişti. Fiziki ve psikolojik dengesini bozmuş, algılama yeteneğine hasar vermişti. Salih kendini gelebileceği en son noktada görüyordu. En dibe düşmüştü. Dokunduğu yeri acıyordu. Yüreği kaba derisinden daha çok yanıyordu. Aldatmacı oyunu sona ermişti. Unutmaya başlanmış kurallar yerle bir olmuştu. Anıların silinmesi için madde kullanılmaya başlanmış, amaca ulaşılamamıştı. Çünkü anılarının yanında yarınlarını ve kendini de unutmuştu. Yattığı yatakta binlerce kez olduğu gibi kendinden bir kez daha nefret etti. Bu kadar iradesiz oluşuna isyan etti. Düşünceleriyle boğuşurken bir doktor odaya gelmişti. Uzun boylu adam elinde bir dosyayı tutuyordu. Günaydın. Günaydın. Bugün nasılmış hastamız bakalım? Daha iyiyim. Güzel. Senin tedavin için bir plan yaptım. Bu kağıdı imzalayabilir misin? Elbette. Hemen tedavine başlayalım. Salih doktorun odadan çıkmasıyla bahsettiği tedaviyi merak etmeye başlamıştı. Yüreğinde gizlice annesine verdiği sözünü tutmak istiyordu. Söz dinleyen tavırlarıyla geçen bir haftanın içinde farklı maddelerle tanışmıştı. İlk günlerdeki bağımlılıktan kurtulacağına dair olan umutları tükenmişti. Orada bulunmaktan rahatsız olmuş, sıkılmıştı. Yüreğinde beslediği normal bir insan olma inancı zayıflamıştı. Son birkaç günde tedavi için verilen ilaçları biriktirip hepsini aynı zamanda içmişti. Etkilerinin nasıl olduğunu test etmişti. Bu sabah yan odasında yatan Atakan isimli bir hasta onu ziyarete geldi. Salih'in tedaviye karşı olan isteksizliğini fark etmişti. Bundan yararlanmak için ona madde almak isteyip istemediğini sormuştu. Ne zaman çıkacaksın buradan? Bilmiyorum. Ne fark eder ki? En fazla 3 hafta tutabilirler. Tedavi olacağına inanıyor musun? Belki evet, belki de hayır. Bu neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Hayır, hiç de umurumda değil. Sadece kimse yokken bir soru soracağım. Sor bakalım. Buraya kaçıncı defa geldiğimi bilmiyorum. Ben kaçıyorum, babam geri getiriyor. Getirecek bir babam var işte. Daha ne istiyorsun? Karıştırma orasını. Her geldiğimde yanımda maddeyle geliyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Hadi oradan be. Bunları içeriye nasıl sokuyorsun? İç çamaşırlarımıza kadar bakıyorlar. O da benim marifetim. Almak istiyor musun? Sen onu söyle bakalım. Salih normal bedelinin 3-4 katına satılan maddeden almıştı. Kullandığı düşük dozlu hapları kimse fark ettirmeden gizlemişti. Tedavi olamayacağına dair içinde büyüyen inancını haklı çıkarmıştı. Hemen oradan kaçıp gitmek istedi. Telefon edip akını çağırdı. Olanları eksiksiz bir şekilde anlattı. Maddeyi kendi kendine bırakabileceğine dair yeni söz vermişti. Akın maddeyi bırakacağı konusunda kuzenine inanmak istemişti. Sözünü tutamayacağı ihtimalinin çok yüksek olmasına rağmen ona olan güveni biraz olsun artmıştı. Tedavi olmak için geldiği yerde rahatça maddeye ulaştığını dile getirmesi ona olan inancında büyük rol oynamıştı. Akın Salih'in isteği üzerine doktorla görüşmeye gitti. Merhaba, hoş geldiniz. Hiç de hoş gelmedim doktor bey. Neden? Ne oldu ki? Kuzenimi buraya yatırırken bana bir şey söylemiştiniz. Evet buyurun, söyleyin bakalım. Bizim için her şeyden önce hastalarımız gelir demiştiniz. Halen de öyle. Sizce değişen bir şey mi var? Bu tepkinizin nedenini anlayamadım. Buraya geldiğimde Salih bana bir şey anlattı. Ben de bilmek isterim. Bir arkadaşı ona madde satmış. O da kullanmış. Şu anda saatim öğleden sonrasında geldiğimizi gösteriyor. Şimdiye kadar sizin bunu fark etmeniz gerekmez miydi? Evet, haberimiz olmadı. Çünkü anlattıklarınızın doğru olmasının imkanı yok. Böyle bir olayın yaşanmasının da mümkünatı yok. Hastanız birkaç gündür tedaviye karşı isteksiz davranıyor. Eğer kendisi gitmek istiyorsa yolu açık. Kimseyi zorla tutmuyoruz burada. İlk geldiğim gün çok farklı düşlerim vardı. Ama şu an hayal kırıklığına uğradım. Hemen gitmek istiyoruz. İşlemleri yapar mısınız? Bu kadar basit bunu söylemek. İftira atmanın, saçma sapan yollara yönelmenin anlamı yok. Uzatmayın doktor bey. Benim hastama güvenim tam. Madde satın aldığını iddia ettiği hastanızla da tanıştım. Kendisinden madde isteyince bedelini ödeyeceğim her maddeyi alabileceğini söyledi. Bana hikayeyle gelmeyin. İsim verebilecek misiniz? Kim olduğunu bilmediğinizden eminim. Bu yüzden bulmasını da size bırakıyorum. Akın doktorun ona verdiği ilaçlarla çıkış işlemlerini yaptırmaya başlamıştı. Birkaç saat sonra Salih'i hastaneden taburcu etmişlerdi. Yanlarına kollarındaki yanıkları için merhem, madde krizine girerse diye birkaç sakinleştirici ve birkaç vitamin vermişlerdi. Her şeyi alıp Akın ve sevgilisi Meryem ile oradan ayrılmışlardı. Görevli doktor, hasta yakınının söyledikleriyle neye uğradığını anlayamamıştı. Duyduklarına çok sinirlenmiş, psikolog arkadaşı onu sakinleştirmeye çalışmıştı. Bu nasıl bir şeydir? Zorla tedavi etmeye çalışıyoruz sanki. İstemeyeni tutamam ki burada. Bazen oluyor böyle. Üzme kendini. Nasıl üzmem? Canla başla sağlıklarına kavuşmaları için uğraşırken adamın söylediklerine bak. Resmen madde satmakla ya da göz yummakla suçladı beni. Bu tarz şeyler daha önce de yaşandı. Sen henüz yenisin tabii. Bazı hasta yakınları hastalarından bazen utanırlar. Çevresindeki insanlara eşinin, çocuğunun madde bağımlılığı yüzünden tedavi gördüğünü söyleyemezler. Bu yüzden yakınlarından duydukları, buradan ayrılmalarını sağlayacak ilk durumu hemen kabul ederler. Çok acımasızca. Neden? Bu arada bir kahve daha içer misin? İyi olur, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Acımasızca. Çünkü maddeyle savaşmadan geçen zorlu yoldan, hastalardan önce yakınları vazgeçiyorlar. Esasen vazgeçmek değil, uğraşmaktan yılıyorlar. Yılgınlığın, yorgunluğun getirisi bunlar. Maalesef öyle. İşleri çok zor ama pes etmek de çözüm değil ki. Akın Salih'i bu haliyle yengesine götüremeyeceğini biliyordu. Utanarak durumu yanındaki kıza anlatıp ona gitmelerini teklif etmişti. Olumlu bir yanıt alamayacağını düşünse de kızın yüzündeki olumlu yanıtı görünce sevinmişti. Meryem'in evine gider gitmez uyuması için Salih'i bir yatağa yatırmışlardı. Salih ertesi sabah uyandığında yatağından kalkmak istemedi. Kendini yorgun hissetmiş, vücudunu yerinden kaldıramamıştı. Eve gelmesiyle rahatlamış ve ferahlamış olsa da hala beyni yorgundu. Zihni karanlıktan aydınlığa koşan bir tavşan gibiydi. Telaşlı, ürkek ve tedirgin bir tavşandı. Yanında madde yoktu ve madde almasına da Akın'ın izin vermeyeceğini tahmin etmişti. Onun içinde bir korku belirmişti. Kalbinin derinliklerinde krize her an girebilirim diyerek geziniyordu. Yoksunluk anında ne yapacağını hiçbir zaman bilememişti. Başaramama ihtimalini düşündü. Başka çaresinin olmadığını fark etmişti. Hayatını bir hiç uğruna yitirmeyecekti. Karar vermişti. Bir daha asla madde kullanmayacaktı. Yatağından kalktı. Banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Kalbi her şeye rağmen huzur içindeydi. Aynada aksine baktı. Yüzü soluktu. Gözlerinin altı her zamanki gibi çökmüştü. Yüzünde maddenin etkileri halen varlığını sürdürse de gözlerinin rengi daha canlıydı. Bırakabileceğine dair umutlarıyla parıldıyordu. İçeriden gelen sesleri duyup mutfağa gitti. Bir an kendini evinde sanmıştı. Kapının önüne geldiğinde genç bir kızın kahvaltı hazırladığını gördü. Aklına hemen annesi gelmişti. Onu ne kadar özlediğini fark etti. Melis Meryem'in küçük kardeşiydi. Bıkkın ve yorgun bir halde masayı hazırlıyordu. Salih'in onu izlediğini fark etmiş, rahatsız olmuştu. Sorun mu var? Seni böyle görünce annem aklıma geldi. Özledin mi? Hem de çok. Onunla beraber eskiyi de çok arıyorum. Neden yanında değilsin? Şimdi olmaz. Neden diye sormayacağım. Meryem'in garip arkadaşlarından birisin sen de. Aslında pek değil. Ben Akın'ın kuzeni Salih. Ben de Melis. Ablamı tanımıyorsun, anladım. Sen şu, bağımlı diyeceksin herhalde. Öyle değil de, çekinme söyle. Garip alışkanlıkları olan desek, fark etmez ki. Anne bilmiyor mu? Hayır, bence de bilmesin. Ne zaman istersen konuşabiliriz. Neden tavrın değişti? Bilmem, yaşadığın hayatı merak etmiş olabilirim belki. Asla merak etme. Anlıyor musun? Asla. Maddeyi merak etmedim. Etme de zaten. Neden başladın onu anlat bari. Önemli mi? Elbette. Böylesi bir deliliği insan neden yapar merak ediyorum. Peki. Anlatırım. Ama şimdi değil. Söz mü? Ben söz tutamam. Günü geldiğinde diyebilirim yalnızca. Konuşmanın ardından odaya bir sessizlik çökmüştü. Sessizce söylenen cümlelerin eşliğinde kahvaltı yapıldı. Sonra Melis masayı toplamaya, genç adam ise televizyon seyretmeye başladı. Melis sabah uyandığında ablasından misafirleri olduğunu öğrenmişti. Bir yabancı ile tek başına kalmayı önce kabul etmemişti. Bu fikir onu tedirgin bile etmişti. Yine de ablasına kıyamamış, işinden izin almasın diye teklifini kabul etmişti. Aklındaki düşüncelerden sıyrılmak için ortalığı toplamaya başlamıştı. Yaptığı temizlikle kendini meşgul etmeye devam etmişti. Evi süpürmüş, silmiş, tozları almıştı. Yorulsa da biraz olsun onu tedirgin eden fikirlerin dağılmasıyla rahatlamıştı. Üzerine yüklenen stresi atmıştı. Salih uzandığı kanepede bir kadın programı seyrediyordu. Birden ellerine ve ayaklarına kramp girmeye başladı. Bütün eklem yerlerinde ağrılar nüksetmişti. Masanın üzerinde dev kara fatmalarının gezdiğini görüyordu. Çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Genç adamın feryatlarını duyan Melis odaya koştu. Salih yine yoksunluk nöbetine girmişti. Hemen bu durum için bırakılan ilaçlardan getirip ona içirdi. Birkaç dakika sonra genç adamın bağırması sona erdi. Yarı baygın halde olan adamı ayaklarından tutup sürüklemeye başladı. Bir an önce yatağına götürmek istedi. Olduğu yerden çok fazla ilerleyemeyince tek başına götüremeyeceğini anladı. Aklına tek çare olarak Akın'ı aramak gelmişti. Onu telefon edip olanları anlattı. Birkaç saat sonra onun gönderdiği bir arkadaşı geldi. Beraber yatağa götürüp yatırdılar. Genç adam uykuya daldı. Melis onun uyuduğunu görüp rahatlamıştı. Salih yaşananlardan sonra eve dönmek istemişti. Akın ise bunun doğru olmadığını düşünüyor ve ona bir faydası olacağına inanmıyordu. Salih'in ısrar etmesi üzerine aralarında kavga çıkmıştı. Derdin ne senin? Rahat mı battı yine? Ne alakası var? Allah razı olsun. Gül gibi bakıyorlar bana. Daha ne o zaman? Gitmek de nereden çıktı? Bana baktıkları yetmiyor. Bir de hiç tanımadıkları bir dünyaya girmiş oluyorlar. Melisa bunları yaşatmaya hiç hakkım yok. Saçmalama oğlum. Kimsenin bir şeyden şikayet ettiği yok ki. Akın ne söylerse söylesin Salih'i gitmekten vazgeçirememişti. Onun için kaç kişiyi birden idare etmişti. Sırf kalsın diye sevdiği kıza yalan söylemeyi dahi göze almıştı. Genç adamın bunları görememiş olmasına bozulmuştu. Aklına istediği gibi davranmasına kızmıştı. O günden sonra kuzeniyle ilgilenmedi. Kendi haline bırakmaya karar vermişti. Ahmet kumar oynamayı alışkanlık haline getirmişti. Oynamaya ilk başladığında çok para kazanmış, iştahı kabarmıştı. Hep böyle devam edeceğini sanmış, yanılmıştı. Aradan geçen birkaç hafta sonrasında kaybetmeye başlamıştı. Önceleri ufak tefek olan kayıplarına kazandığının 3-5 katını eklemişti. Önceleri esrar satıp elde ettiği parayla ödemiş, birkaç hafta sonra o da yetmemişti. Borcu günden güne artıyordu. Çaresizlik içinde kıvranırken bir arkadaşının aracılığı ile tefeciden borç almıştı. Zamanı geldiğinde aldığının iki mislini ödeyecekti. Çok büyük sıkıntı içine girmişti. Ceyda uzun bir tatilin sonunda Ankara'ya geri dönmüştü. Bir arkadaşıyla görüşmek için 7. caddeye gitmişti. Selam güzellik, nasılsın Ceyda? İyiyim canım, neyin var Deniz? Anlatacağım ama kızmayacaksın söylediklerime, tamam mı? Yok yok, sen kesinlikle iyi değilsin. Ne oldu hemen anlat, dayanamayacağım yoksa. Salih, yine mi nasihat edeceksin? Tedavi olmaya gitti işte. Daha ne yapsın çocuk? Anlamadım ki sana nasıl yaranacak. Bir susar mısın? Savunma mekanizman ne kadar gelişmiş ya. İzin ver de konuşayım. Ne anlatacaksın? Ay yeter ya. Bir sus. İyi ya tamam. Çok sevdiğin sevgilin tedaviden kaçmış. Yine yapacağını yapmış. Yalan söylüyorsun. Bana söz vermişti. İnanmıyorum sana. Canım üzülesin diye söylemedim. Tamam. Sen bu çocuğu çok seviyorsun anladım. İyi de biri. Ama kullandığı madde hoş değil. Biliyorum. Sen beni düşündüğün için bana kızıyorsun. Seni de anlıyorum. Ama Salih bana söz verdi. Bu illetten kurtulacağına söz verdi. Canım gel buraya. Ah tatlım. Kendini bu kadar üzmeye değer mi? Ona kimsenin vermediği ilgiyi ve şefkati sen verdin. Onun için sen büyük bir şanstın. Kullanamıyorsa sen daha ne yapabilirsin? Ona son bir şans daha vermek istiyorum. Elinden tutmaya ihtiyacı var. Ben olmadan başaramaz o. Ben de geleyim dedim. Kabul etmedi. Ceyda içini çekerek sessizliğe gömüldü. Kahvesini yudumlarken bir sigara daha yaktı. Arkadaşının sakinleştiğini gören Deniz daha fazla bekleyemeyerek sessizliği bozdu. Sana bir şey soracağım şekerparem. Sor bakalım tatlım. Sen onunla beraberken hiç krize girdin mi? Hayır, hiç denk gelmedim. Madde kullandığını hissettiğin oldu mu? Bazen. Bunu bilerek aynı evde nasıl yaşadın? Tam kesin bir şey bilmiyordum ki. Evde madde falan hiç bulmadım. Kullandığını yüzüne vurmadın öyle mi? Hiç söyleyemedim. İçimde sakladım. Gizledim diyor bir de marif etmiş gibi. Ne yapayım? Onu çok seviyorum. Kaybetmeyi göze alamadım. Konuşursam beni terk eder diye korktum. Sen onu sevmiyorsun. Alışkanlık sendeki. Kalbindekini çok biliyorsun sanki. Bilmeme gerek yok ki. Olan bir şey de yok zaten. Onu yönetemediğin için sana cazip geliyor. Saçmalıyorsun. Ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Kaçan kovalanır. Aynı evde yaşarken bile onu avucuna alamadın. Yanındayken çok mutluydum ben. Hem avucuna almak ne demek? Sanki o benim için bir av mı? Sen bunun bile farkını göremiyorsun. Tek amacım güzel zaman geçirmekti. Evlenmeyi düşünen de kim? Laf. Evlenmek istemediğin için mi halanla tanıştırmak için can attın? Can atmadım. Halam kiminle zaman geçirdiğimi merak ediyordu. Haklı kadın. Sahi tanışmaya neden gelmedim? Annesi rahatsızlanmıştı.
Salih ciddi değil, görmüyor musun? Ailesiyle, arkadaşlarıyla, kuzenleriyle tanıştım. Ciddi olmak için daha ne yapılır? Kandırma kendini. Ne alakası var? Seni anlamıyorum. Onun da askerliği var. Benim de okulum bitmedi daha. Asıl ben seni anlayamıyorum. Onda ne buluyorsun? Para desen para yok. Eş, dost, ortam desen o hiç yok. O maddeye bağımlı, sen de ona. O maddeyi kesinlikle bırakacak. Ne bırakması ya? Allah aşkına aptal olma. Çevresindeki herkes onun gibi bağımlı. Nasıl kurtulacakmış? Bilmiyorum ama bırakacak. Tek sorunu madde mi? Hapse bile girebilirdi. Nasıl bu kadar kör olabilirsin? Ne yapacaktın o zaman? Görüş için gün mü sayacaktın? Hapse girmedi. Bu sefer kurtuldu diye sevinelim o zaman. İster kız, ister küs. Umurumda değil. Bu sana son konuşmam. Of ya! Kızım manyak mısın sen? Salih'ten başka erkek mi kalmadı? Kalk bir silkin, kendine gel. Etrafına bir bak. Okulda ne hoş çocuklar var. Bir tanesini kendine sevgili yap işte. İstemez, sağ ol. Sen bilirsin. Ben sevdiğim için söylüyorum. Biliyorum. Neyse benim dersim var canım. Sonra görüşürüz. Tamam canım. Ceda arkadaşının gitmesiyle tek başına kalmıştı. Ne kadar belli etmese de aldığı haberle kendini sırtından vurulmuş gibi hissetmişti. Sevdiği adam hakkındaki hisleri, düşünceleri birbirine karışmıştı. Gözlerinde elinden oyuncağı alınmış bir çocuğun hüznü geziniyordu. Hesabı ödeyip masadan kalktı. Arabasına yönelip evinin yolunu tuttu. 15. ayrımın sonu, sayfa 250.